Ayrım 21.
Tersinden gösterilen filmler, zamanın tersine doğru akacağı bir dünyanın neye benzeyeceğini tasarlamamıza imkan vermektedir. Sütün fincandaki kahveden ayrılacağı ve süt kabına ulaşmak için havaya fırlayacağı bir dünya. Işık demetlerinin bir kaynaktan fışkıracak yerde, bir tuzağın çekim merkezinin içinde toplanmak üzere duvarlardan çıkacağı bir dünya. Sayısız damlacıkların hayret verici işbirliğiyle suyun dışına doğru fırlatılan bir taşın, bir insanın avucuna konmak için bir eğri boyunca zıplayacağı bir dünya. Ama zamanın tersine çevrildiği böyle bir dünyada, beynimizin süreçleri ve belleğimizin oluşması da aynı şekilde tersine çevrilmiş olacaktır. Geçmiş ve gelecek içinde aynı şey olacaktır ve dünya tas tamam bize göründüğü gibi görünecektir. Beynimiz belirli bir sıralama yöntemine alıştığı için şu anda dünya üstte anlatıldığı gibi işlememekte ve zamanın hep ileri aktığını düşünmekteyiz. Oysa bu beynimizin içinde verilen bir karardır ve dolayısıyla tamamen izafidir. Gerçekte zamanın nasıl aktığını ya da akıp akmadığını asla bilemeyiz. Bu da zamanın mutlak bir gerçek olmadığını, sadece bir algı biçimi olduğunu gösterir. Zamanın bir algı olduğu 20. yüzyılın en büyük fizikçisi sayılan Einstein'ın ortaya koyduğu genel görecelik kuramı ile de doğrulanmıştır. Lincoln Barnett, Evren ve Einstein adlı kitabında bu konuda şunları yazar. Salt uzayla birlikte Einstein, sonsuz geçmişten sonsuz geleceğe akan şaşmaz ve değişmez bir evrensel zaman kavramını da bir yana bıraktı. Görecelik kuramını çevreleyen anlaşılmazlığın büyük bölümü, insanların zaman duygusunun da renk duygusu gibi bir algı biçimi olduğunu kabul etmek istemeyişinden doğuyor. Nasıl uzay maddi varlıkların olasılı bir sırası ise, zamanda olayların olasılı bir sırasıdır. Zamanın öznelliğini en iyi Einstein'ın sözleri açıklar. Bireyin yaşantıları bize bir olaylar dizisi içinde düzenlenmiş görünür. Bu diziden hatırladığımız olaylar daha önce ve daha sonra ölçüsüne göre sıralanmış gibidir. Bu nedenle birey için bir ben zamanı ya da öznel zaman vardır. Bu zaman kendi içinde ölçülemez. Olaylarla sayılar arasında öyle bir ilgi kurabilirim ki büyük bir sayı önceki bir olayla değil de sonraki bir olayla ilgili olur. Einstein, Barnett'ın ifadeleriyle uzay ve zamanın da sezgi biçimleri olduğunu, renk, biçim ve büyüklük kavramları gibi bunların da bilinçten ayrılmayacağını göstermiştir. Genel görecelik kuramına göre zamanında onu ölçtüğümüz olaylar dizisinden ayrı bağımsız bir varlığı yoktur. Zaman bir algıdan ibaret olduğuna göre de tümüyle algılayana bağlı, yani göreceli bir kavramdır. Zamanın akış hızı onu ölçerken kullandığımız referanslara göre değişir. Çünkü insanın bedeninde zamanın akış hızını mutlak bir doğrulukla gösterecek doğal bir saat yoktur. Lincoln Barnett'ın belirttiği gibi, rengi ayırt edecek bir göz yoksa renk diye bir şey olmayacağı gibi, zamanı gösterecek bir olay olmadıkça bir an, bir saat ya da bir gün hiçbir şey değildir. Zamanın göreceliği rüyada çok açık bir biçimde yaşanır. Rüyada gördüklerimizi saatler sürmüş gibi hissetsek de, gerçekte her şey birkaç dakika hatta birkaç saniye sürmüştür. Konuyu biraz daha açıklamak için bir örnek üzerinde düşünelim. Özel olarak dizayn edilmiş tek pencereli bir odaya konup, burada belirli bir süre geçirdiğimizi düşünelim. Odada geçen zamanı görebileceğimiz bir de saat bulunsun. Aynı zamanda odanın penceresinden güneşin belirli aralıklarla doğup battığını görelim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra o odada ne kadar kaldığımız sorulduğunda vereceğimiz cevap, hem zaman zaman saate bakarak edindiğimiz bilgi, hem de güneşin kaç kere doğup battığına bağlı olarak yaptığımız hesaptır. Örneğin odada 3 gün kaldığımızı hesaplarız. Ama eğer bizi bu odaya koyan kişi bize gelir de, aslında sen bu odada 2 gün kaldın derse ve pencerede gördüğümüz güneşin aslında suni olarak oluşturulduğunu, odadaki saatin de özellikle hızlı işletildiğini söylese, bu durumda yaptığımız hesabın hiçbir anlamı kalmaz. Bu örnek de göstermektedir ki zamanın akış hızıyla ilgili bilgimiz sadece algılayana göre değişen referanslara dayanmaktadır. Zamanın göreceliği bilimsel yöntemle de ortaya konmuş somut bir gerçektir. Einstein'ın genel görecelik kuramı ortaya koymaktadır ki, zamanın hızı bir cismin hızına ve çekim merkezine uzaklığına göre değişmektedir. Hız arttıkça zaman kısalmakta, sıkışmakta, daha ağır, daha yavaş işleyerek sanki durma noktasına yaklaşmaktadır. Bunu Einstein'ın bir örneği ile açıklayalım. Bu örneğe göre aynı yaştaki ikizlerden biri dünyada kalırken diğeri ışık hızına yakın bir hızda uzay yolculuğuna çıkar. Uzaya çıkan kişi geri döndüğünde ikiz kardeşini kendisinden çok daha yaşlı bulacaktır. Bunun nedeni uzayda seyahat eden kardeş için zamanın daha yavaş akmasıdır. Aynı örnek bir baba ve oğul için de düşünülebilir. Eğer babanın yaşı 27, oğlunun yaşı 3 olsa, 30 dünya senesi sonra baba dünyaya döndüğünde oğul 33 yaşında ise, baba ise 30 yaşında olacaktır. Zamanın izafi oluşu, saatlerin yavaşlaması veya hızlanmasından değil, tüm maddesel sistemin atom altı seviyesindeki parçacıklara kadar farklı hızlarda çalışmasından ileri gelir. Zamanın kısaldığı böyle bir ortamda insan vücudundaki kalp atışları, hücre bölünmesi, beyin faaliyetleri gibi işlemler daha ağır işlemektedir. Kişi zamanın yavaşlamasını hiç fark etmeden günlük yaşamını sürdürür. Kur'an'da izafiyet. Modern bilimin bu bulgularının bize gösterdiği sonuç, zamanın materyalistlerin sandığı gibi mutlak bir gerçek değil, göreceli bir algı oluşudur. İşin ilginç yanı ise 20. yüzyıla dek bilimin farkında olmadığı bu gerçeğin, bundan 14 asır önce indirilmiş olan Kur'an'da bildirilmesidir. Kur'an ayetlerinde zamanın izafi bir kavram olduğunu gösteren açıklamalar bulunur. Modern bilim tarafından doğrulanan zamanın psikolojik bir algı olduğu yaşanan olaya, mekana ve şartlara göre farklı algılanabildiği gerçeğini pek çok Kur'an ayetinde görmek mümkündür. Örneğin bir insanın bütün hayatı Kur'an'da bildirildiğine göre çok kısa bir süredir. Sizi çağıracağı gün, ona övgüyle icabet edecek ve dünyada pek az bir süre kaldığınızı sanacaksınız. İsra Suresi 52. Gündüzün bir saatinden başka sanki hiç ömür sürmemişler gibi onları bir arada toplayacağı gün, onlar birbirlerini tanımış olacaklar. Yunus Suresi 45. Bazı ayetlerde insanların zaman algılarının farklı olduğuna, insanın gerçekte çok kısa olan bir süreyi çok uzunmuş gibi algılayabildiğine işaret edilir. İnsanların ahiretteki sorguları sırasında geçen aşağıdaki konuşmalar bunun bir örneğidir. Dedi ki, yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Dediler ki, bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık. Sayanlara sor. Dedi ki, yalnızca az zaman kaldınız. Gerçekten bir bilseydiniz. Müminin Suresi 112-114. Başka bazı ayetlerde de zamanın farklı ortamlarda farklı bir akış hızıyla geçtiği bildirilir. Gerçekten senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan 1000 yıl gibidir. Hac Suresi 47. Melekler ve ruh, Cebrail, ona süresi 50.000 yıl olan bir günde çıkabilmektedir. Me'ariç Suresi 4. Gökten yere her işi o evirip düzene koyar, sonra işler. Sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl süreli bir günde yine ona yükselir. Secde Suresi 5. Bu ayetler zamanın izafiyetinin çok açık birer ifadesidir. Bilim tarafından 20. yüzyılda ulaşılan bu sonucun bundan 1400 yıl önce Kur'an'da bildirilmiş olması ise elbette Kur'an'ın zamanı ve mekanı tümüyle sarıp kuşatan Allah tarafından indirildiğinin bir delilidir. Kur'an'ın daha pek çok ayetinde kullanılan üslup açıkça zamanın bir algı olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle de kıssalarda bu anlatımı görmek mümkündür. Örneğin Allah Kur'an'da bahsedilen mümin bir topluluk olan Kehf ehlini 300 yılı aşkın bir süre derin bir uyku halinde tutmuştur. Daha sonra uyandırıldığında ise bu kişiler zaman olarak çok az bir süre kaldıklarını düşünmüşler, ne kadar uyuduklarını tahmin edememişlerdir. Böylelikle mağarada yıllar yılı onların kulaklarına vurduk. Derin bir uyku verdik. Sonra iki gruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtmek için onları uyandırdık. Kehf Suresi 11-12. Böylece aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik, uyandırdık. İçlerinden bir sözcü dedi ki, ne kadar kaldınız? Dediler ki, bir gün veya günün birkaç saatlik kısmı kadar kaldık. Dediler ki, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Kehf Suresi 19. Aşağıdaki ayette anlatılan durumda zamanın aslında psikolojik bir algı olduğunun önemli bir delilidir. Ya da altı üstüne gelmiş, ıssız duran bir şehre uğrayan gibisini görmedin mi? Demişti ki, Allah burasını ölümünden sonra nasıl diriltecekmiş? Bunun üzerine Allah onu 100 yıl ölü bıraktı, sonra onu diriltti ve ona dedi ki, ne kadar kaldın? O, bir gün veya bir günden az kaldım dedi. Allah ona, hayır 100 yıl kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış, eşeğine de bir bak. Bunu yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Kemiklere de bir bak, nasıl bir araya getiriyoruz. Sonra da onlara et giydiriyoruz dedi. O kendisine bunlar apaçık belli olduktan sonra dedi ki, artık şimdi biliyorum ki gerçekten Allah her şeye güç yetirendir. Bakara suresi 259. Görüldüğü gibi bu ayet zamanı yaratan Allah'ın zamandan münezzeh olduğunu açıkça vurgulamaktadır. İnsan ise Allah'ın kendisi için takdir ettiği zamana bağımlıdır. Ayette görüldüğü gibi insan ne kadar uykuda kaldığını dahi bilmekten acizdir. Böyle bir durumda materyalistlerin çarpık mantığında olduğu gibi zamanın mutlak olduğunu iddia etmek son derece akıl dışı olacaktır. Kader, zamanın izafi oluşu bize çok önemli bir gerçeği göstermektedir. Bu izafiyet o kadar değişkendir ki bizim için milyarlarca yıl süren bir zaman dilimi bir başka boyutta sadece tek bir saniye bile sürebilir. Hatta evrenin başından sonuna kadar geçen çok büyük bir zaman dilimi bir başka boyutta bir saniye bile değil ancak bir an sürüyor olabilir. İşte çoğu insanın tam olarak anlayamadığı, materyalistlerin ise anlayamayarak tümden reddettikleri kader gerçeğinin özü buradadır. Kader Allah'ın geçmiş ve gelecek tüm olayları bilmesidir. İnsanların önemli bir bölümü ise Allah'ın henüz yaşanmamış olayları önceden nasıl bildiğini sorarlar ve kaderin gerçekliğini anlayamazlar. Oysa yaşanmamış olaylar bizim için yaşanmamış olaylardır. Allah ise zamana ve mekana bağlı değildir. Zaten bunları yaratan kendisidir. Bu nedenle Allah için geçmiş, gelecek ve şu an hepsi birdir ve hepsi olup bitmiştir. Lincoln Barnett, genel görecelik kuramının bu gerçeğe nasıl işaret ettiğinden Evren ve Einstein isimli kitabında bahsetmektedir. Barnett'a göre bütün anlamında varlıkları ancak bütün yüceliğiyle kozmik bir zihin kavrayabilir. Barnett'ın kozmik zihin dediği irade, tüm evrene hakim olan Allah'ın ilmi ve aklıdır. Bizim bir cetvelin başını, ortasını, sonunu ve aralarındaki tüm birimleri bir bütün olarak tek bir anda kolayca görebilmemiz gibi, Allah da bizim bağlı olduğumuz zamanı başından sonuna kadar tek bir an olarak bilir. İnsanlar ise sadece zamanı gelince bu olayları yaşayıp Allah'ın onlar için yarattığı kadere tanık olurlar. Bu arada toplumda yaygın olan çarpık kader anlayışının sığlığına da dikkat etmek gerekir. Bu çarpık kader anlayışında Allah'ın insanlara bir alın yazısı belirlediği ama onların kimi zaman bunu değiştirdikleri gibi batıl bir inanış vardır. Örneğin ölümden dönen bir hasta için kaderini yendi gibi cahilce ifadeler kullanılır. Oysa kimse kaderini değiştiremez. Ölümden dönen kişi kaderinde ölümden dönmesi yazılı olduğu için ölmemiştir. Kaderimi yendim diyerek kendilerini aldatanların bu cümleyi söylemeleri ve o psikolojiye girmeleri de yine kaderlerindendir. Çünkü kader Allah'ın ilmidir ve tüm zamanı aynı anda bilen ve tüm zamana ve mekana hakim olan Allah için her şey kaderde yazılmış ve bitmiştir. Allah için zamanın tek olduğunu Kur'an'da kullanılan üsluptan da anlarız. Bizim için gelecek zamanda olacak bazı olaylar Kur'an'da çoktan olup bitmiş bir olay gibi anlatılır. Örneğin ahirette insanların Allah'a verecekleri hesabın belirtildiği ayetler bunu çoktan unutup bitmiş bir olay gibi anlatmaktadır. Sura üfürüldü. Böylece Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde olanlar çarpılıp yıkılıverdi. Sonra bir daha ona üfürüldü. Artık onlar ayağa kalkmış durumda gözetliyorlar. Yer Rabbinin nuruyla parıldadı. Kitap kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi ve aralarında hak ile hüküm verildi. İnkar edenler cehenneme bölük bölük sevk edildiler. Korkup sakınanlar da cennete bölük bölük sevk edildiler. Zümer suresi 68-74. Bu konudaki diğer örnekler ise şöyledir. Artık her bir nefis yanında bir sürücü ve bir şahit ile gelmiştir. Kaf suresi 21. Gök yarılıp çatlamıştır. Artık o gün sarkmış zaafa uğramıştır. Hakka suresi 16. ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirilmiştir. Orada tahtlar üzerinde yaslanıp dayanmışlardır. Orada ne yakıcı bir güneş ve ne de dondurucu bir soğuk görürler. İnsan Suresi 12-13. Görebilenler için cehennem de sergilenmiştir. Naziat Suresi 36. Artık bugün iman edenler kafir olanlara gülmektedirler. Mutaffifin Suresi 34. Suçlu günahkarlar ateşi görmüşlerdir. Artık içine kendilerinin gireceklerini de anlamışlardır. Ancak ondan bir kaçış yolu bulamamışlardır. Kehf Suresi 53. Görüldüğü gibi bizim için ölümümüzden sonra yaşanacak olan bu olaylar, Kur'an'da yaşanmış ve bitmiş olaylar olarak anlatılmaktadır. Çünkü Allah, bizim bağlı olduğumuz izafi zaman boyutuna bağlı değildir. Allah tüm olayları zamansızlıkta dilemiş, insanlar bunları yapmış ve tüm bu olaylar yaşanmış ve sonuçlanmıştır. Küçük büyük her türlü olayın Allah'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiği ve bir kitapta kayıtlı olduğu gerçeği ise aşağıdaki ayette haber verilir. Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki, ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Yunus Suresi 61. Materyalistlerin endişesi. Maddenin gerçeği ile zamansızlık ve mekansızlık konularını ele aldığımız bu bölümde anlatılanlar aslında son derece açık gerçeklerdir. Daha önce de ifade edildiği gibi bunlar kesinlikle bir felsefe ya da bir düşünce biçimi değil, reddedilmesi mümkün olmayan bilimsel sonuçlardır. Teknik bir gerçek olmasının dışında akla dayalı ve mantıksal deliller de bu konuda başka alternatife imkan tanımamaktadır. Evren onu meydana getiren maddeler ve içindeki insanlarla ve zamanla birlikte bir görüntü varlıktır, yani bir algılar bütünüdür. Materyalistler bu gerçeği anlamada zorluk çekerler. Örneğin tekrar materyalist polislerin otobüs örneğine dönecek olursak, polisler algılarının dışına çıkamayacağı gerçeğini teknik olarak bildiği halde bunu sadece belirli olaylar için kabul edebilmiştir. Yani polisler için otobüs çarpana kadar olaylar beyninin içinde oluşmaktadır. Ama otobüs çarptığı anda olaylar birden beyninin dışına çıkarak maddesel bir gerçeklik kazanmaktadır. Buradaki mantık bozukluğu açıkça ortadadır. Polisler de taşa vuruyorum ayağım acıyor demek ki var diyen materyalist Johnson'ın hatasına düşmüş, otobüs çarpmasında hissedilen şiddetinde aslında bir algıdan ibaret olduğunu kavrayamamıştır. Materyalistlerin bu konuyu anlayamamalarının bilinçaltındaki asıl nedeni ise anladıklarında karşı karşıya kalacakları gerçekten büyük bir korku duymalarıdır. Lincoln Barnett bu konunun sadece sezilmesinin bile materyalist bilim adamlarını korku ve endişeye sürüklediğini şöyle belirtiyor. Filozoflar tüm nesnel gerçekleri algıların bir gölge dünyası haline getirirken bilim adamları insan duyularının sınırlarını korku ve endişe ile sezdiler. Maddenin ve zamanın birer algı olduğu gerçeği anlatıldığında bir materyalist büyük bir korkuya kapılır. Çünkü madde ve zaman mutlak varlık olarak bağlandığı yegane iki kavramdır. Bunlar adeta tapındığı birer puttur. Çünkü kendisi madde ve zaman tarafından evrim yoluyla yaratıldığına inanmaktadır. İçinde yaşadığını sandığı evrenin dünyanın kendi bedeninin diğer insanların fikirlerinden etkilendiği materyalist filozofların kısacası her şeyin bir algı olduğunu hissettiğinde ise tüm benliğini bir dehşet duygusu sarar. Güvendiği, inandığı, medet umduğu her şey bir anda kendisinden uzaklaşıp kaybolur. Aslını mahşer günü yaşayacağı ve o gün artık Allah'a teslim olmuşlardır ve uydurdukları yalancı ilahlar da onlardan çekilip uzaklaşmıştır. Ayetinde tarif edilen çaresizliği hisseder. Nahl Suresi 87. Bu andan itibaren materyalist kendisini maddenin gerçekliğine inandırmaya çabalar. Bunun için kendince deliller oluşturur. Yumruğunu duvara vurur, taşları tekmeler, bağırır, çağırır ama asla gerçekten kurtulamaz. Materyalistler bu gerçeği kendi kafalarından atmak istedikleri gibi diğer insanların da zihninden uzaklaştırmak isterler. Çünkü maddenin gerçek mahiyeti insanlar tarafından bilindiği takdirde felsefelerinin ilkelliğinin ve cahil bakış açılarının ortaya çıkacağının, görüşlerini anlatacak bir zemin kalmayacağının farkındadırlar. İşte burada anlatılan gerçekten bu denli rahatsız olmalarının nedeni yaşadıkları bu korkulardır. Allah inkarcıların bu korkularının ahirette daha da şiddetleneceğini bildirmiştir. Hesap günü Allah onlara şöyle seslenecektir. Onların tümünü toplayacağımız gün sonra şirk koşanlara diyeceğiz ki, nerede o bir şey sanıp da ortak koştuklarınız? Enam suresi 22. Bunun ardından inkarcılar dünyada var zannederek Allah'a şirk koştukları mallarının, evlatlarının, çevrelerinin kendilerinden uzaklaştığına ve tamamen yok olduklarına şahit olacaklardır. Allah bu gerçeği de, bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve düzmekte oldukları da kendilerinden kaybolup uzaklaştı ayetiyle haber vermiştir. Enam suresi 24. İnananların kazancı. Maddenin ve zamanın bir algı olduğu gerçeği, materyalistleri korkuturken inananlar için tam aksi gerçekleşir. Allah'a iman eden insanlar, maddenin ardındaki sırrı kavradıklarında büyük bir sevinç duymaktadırlar. Çünkü bu gerçek her türlü konunun anahtarıdır. Bu kilit açıldığı anda tüm sırlar açığa çıkar. Kişi normalde belki anlamakta zorluk çektiği pek çok konuyu bu sayede rahatlıkla anlar hale gelir. Daha önce de ifade edildiği gibi ölüm, cennet, cehennem, ahiret, boyut değiştirme gibi konular anlaşılmış ve Allah nerede, Allah'tan önce ne vardı, Allah'ı kim yarattı, kabir hayatı ne kadar sürecek, cennet ve cehennem nerede, cennet ve cehennem şu an var mı ve bunlar gibi önemli sorular böylece kolayca yanıtlanmış olur. Ve Allah'ın tüm bir evreni nasıl bir sistemle yoktan var ettiği kavranır. Hatta öyle ki, bu sır sayesinde ne zaman ve nerede gibi sorularda anlamsız hale gelir. Çünkü ortada ne zaman ne de mekan kalmaz. Mekansızlık kavrandığı takdirde cennet, cehennem, dünya hepsinin aslında aynı yerde olduğu da anlaşılır. Zamansızlık kavrandığı takdirde ise her şeyin tek bir anda olduğu fark edilir. Hiçbir şey için beklenmez, zaman geçmez, her şey zaten olup bitmiştir. Bu sırrın kavranmasıyla birlikte dünya inanan insan için cennete benzemeye başlar. İnsanı sıkan her türlü maddesel endişe, kuruntu ve korku kaybolur. İnsan tüm evrenin tek bir hakimi olduğunu, onun tüm maddesel dünyayı dilediği gibi değiştirdiğini ve yapması gereken tek şeyin ona yönelmek olduğunu kavrar. Artık o, her türlü bağımsızlıktan özgürlüğe kavuşturulmuş olarak Allah'a teslim olmuştur. Ali İmran suresi 35. Bu sırrı kavramak dünyanın en büyük kazancıdır. Bu sırla birlikte yine Kur'an'da bahsedilen çok önemli bir gerçek daha anlaşılır. Daha önce de bahsettiğimiz Allah'ın insana şah damarından daha yakın, Kaf suresi 16, olduğu gerçeği. Bilindiği gibi şah damarı insanın içindedir. İnsana kendi içinden daha yakın bir mesafe olamaz. Bu durum mekansızlık gerçeğiyle kolayca açıklanabilir. Görüldüğü gibi bu ayette, bu sırla birlikte çok daha iyi anlaşılmaktadır. İşte gerçek budur. Bilinmelidir ki hiçbir insan için Allah'tan başka dost ve yardımcı yoktur. Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. Kendisine sığınılacak, yardım istenecek, karşılık beklenecek tek mutlak varlık odur. Ve her nereye dönersek Allah'ın yüzü oradadır. Kitabın sonu. 15 Ağustos 2000.